Gülün Adı, Umberto Eco, 62. Ayrım. Son Yaprak. Manastır tam 3 gün 3 gece yandı. Son çabalar hiçbir işe yaramadı. Orada kalışımızın 7. günü sabaha karşı sağ kalanlar artık hiçbir yapının kurtarılamayacağını anlayınca, en güzel yapıların dış duvarları yıkılıp, kilise kendi üstüne katlanıyormuş gibi kulesini yutunca, o anda kimsenin tanrısal cezaya karşı savaşma isteği kalmadı. Kalan son birkaç kova için koşuşmalar giderek ağırlaştı. O sırada toplantı binası başrahibin görkemli eviyle birlikte hala yanıyordu. Yangın çeşitli işliklerin en uç duvarlarına ulaştığında hizmetçiler ellerinden geldiğince çok araç gereci kurtarmışlar. Gecenin karışıklığında dış duvarların ötesine kaçmış olan hayvanların hiç olmazsa birazını yakalamak için tepeye ulaşmayı yeğit tutmuşlardı. Bazı hizmetçilerin kiliseden arta kalan yıkıntıların içine girme tehlikesini göze aldıklarını gördüm. Sanırım kaçmadan önce değerli bir şey kapmak için mahzene girmeye çalışıyorlardı. Bunu başarıp başaramadıklarını, mahzenin çoktan çöküp çökmediğini, bu ciğeri beş para etmez adamların mahzene ulaşmaya çalışırken toprağın derinliklerine gömülüp gömülmediklerini bilmiyorum. Bu arada yardım etmek ya da yangından mal kaçırmak için köyden insanlar tepeye çıkıyorlardı. Ölülerin çoğu hala akkor halindeki yıkıntılar arasında kaldı. Üçüncü gün yaralıların yaraları sarılıp açıkta kalan ölüler gömüldükten sonra rahipler ve ötekiler eşyalarını topladılar ve lanetlenmiş bir yerden ayrılır gibi hala dumanların tüttüğü manastırdan ayrıldılar. Nerelere dağıldıklarını bilmiyorum. William'la korulukta başıboş dolaşırken bulduğumuz iki binek atına binip oradan ayrıldık. Artık onları hiç kimsenin malı, sahipsiz sayıyorduk. Doğuya doğru sürdük atlarımızı. Yeniden Bobbio'ya vardığımızda imparatorun kötü haberini aldık. Roma'ya varınca ona halk tarafından taç giydirilmiş, Johannes'le anlaşmanın olanaksız olduğunu görünce bir antipapa seçilmiş, Nikola V. Marsilius Roma'da imparatorun manevi vekilliğine atanmıştı. Ama hatası ya da güçsüzlüğü yüzünden bu kentte andatması üzüntü veren olaylar oluyordu. Aşağıyı Rabbani söylemeyi kabul etmeyen papaya bağlı papazlara işkence yapılıyordu. Agustinian bir başrahip, Campidoglio'daki aslanlı kuyuya atılmıştı. Marsilius ve Jean Dunlu John, Johannes'in sapkın olduğunu ilan etmişler, Ludwig onu ölüm cezasına çarptırmıştı. Ama imparator kötü yönetimiyle yerel beyleri kendine düşman ediyor, kamu fonlarından para çekiyordu. Bu haberleri işittikçe Roma'ya inişimizi geciktiriyorduk. William'ın umutlarını kıran olaylara tanık olmak istemediğini anladım. Pomposa'ya varınca Roma'nın Ludwig'e karşı ayaklandığını, Ludwig'in Pisa'ya geri çekildiğini, Johannes'in elçilerini yenge kazanmış olarak papalık kentine girdiklerini öğrendik. Bu arada Cesenalı Michel, Avignon'da bulunuşunun hiçbir sonuç vermediğini anlamıştı. Gerçekte canından korkuyordu. Bunun üzerine kaçıp Pisa'da Ludwig'e katılmıştı. Bu arada imparator, Lucca ve Pistoia Bey'i, Castruccio'yu ölünce onun da desteğinden yoksun kalmıştı. Çok geçmeden olayları önceden kestirip, Bavyeralı'nın Münih üzerine yürüyeceğini öğrenince, yolumuzu değiştirip ona karşı gitmeye karar verdik. Bunun bir nedeni de, William'ın İtalya'nın kendisi için güvenilir olmaktan çıktığını sezinlemesiydi. Sonraki aylar ve yıllarda Ludwig kendisini bekleyen Ghibellin beylerinin kurdukları bağlaşıklığın dağıldığını gördü. Ertesi yıl Antipapa Nikola, Johannes'e boyun eğecek, boynuna bir ip dolayarak onun huzuruna çıkacaktı. Dipnot: Ghibellin beyleri, İtalya'da papaya karşı imparatorluk politikasını destekleyicileri. Münih'e varınca gözyaşları arasında üstadımdan ayrılmak zorunda kaldım. Yazgısı belli değildi. Ailem de Melk'e dönmemi uygun bulmuştu. William'ın manastırın yıkıntıları karşısında bana üzüntüsünü açıkladığı o acılı geceden sonra aramızda sessiz bir anlaşma yapmış gibi o olaydan bir daha söz etmemiştik. Üzücü ayrılışımız sırasında da değinmedik o konuya. Üstadım gelecekteki çalışmalarım için birçok iyi öğüt verdi bana. Kendi merceklerine yeniden kavuşmuş olduğu için Nikola'nın onun için yaptığı mercekleri de armağan etti. Bana daha genç olduğumu ama bir gün işime yarayacaklarını söyledi. Gerçekten de şu anda bu satırları yazarken o mercekler burnumun üstünde takılı duruyor. Sonra bir baba sevecenliğiyle beni kucaklayıp uğurladı. Bir daha onu hiç görmedim. O yüzyılın ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran büyük veba salgınında öldüğünü çok sonra öğrendim. Ruhunu kabul etmesi ve keskin zekasının yol açtığı birçok kibirli davranışını bağışlaması için her zaman Tanrı'ya dua ederim. Yıllar sonra yetişkin bir adam olarak başrahip tarafından İtalya'ya gönderildim. Beni kışkırtan isteğe dayanamayıp dönüşte yolumu epeyce saptırarak manastırdan geriye ne kaldığını görmeye gittim. Dağın yamaçlarındaki iki köy bırakılmış, çevresindeki topraklar işlenmemişti. Tepeye tırmanınca yaşlarla nemlenen gözlerimin önünde bir bırakılmışlık ve ölüm görünümü belirdi. Bir zamanlar yöreyi süsleyen o büyük ve görkemli yapılardan geriye yalnızca dağınık yıkıntılar kalmıştı. Roma kentinde eski puta tapanların anıtları gibi. Duvar parçalarını, sütunları, yangının dokunmadığı birkaç baş tabanı sarmaşıklar bürümüştü. Dört bir yanı yabanıl otlar sarmıştı. Sebze ve çiçek bahçelerinin yeri bile belli değildi. Hala toprağın üstüne yükselen bazı mezarlardan ötürü mezarlığın yeri belliydi yalnızca. Tek yaşam belirtisi olarak yükseklerde uçan bazı alıcı kuşlar, basilikoslar gibi taşların arasına akan ya da duvarların üstünde sürünen kertenkele ve yılanlara avlıyorlardı. Kilise kapısından yalnızca küflenmiş bir iki iz kalmıştı. Kötü likenler yüzünden canlılığını yitirmiş, tahta oturan hava koşullarından ötürü genleşmiş, üstünü bürüyen İsa'nın sol gözüyle bir aslanın yüzünün bir parçasını seçebildim. Aedeficum yıkık güney duvarı hala ayakta ve zamanın akışına meydan okur görünüyordu. Uçuruma bakan iki dış kule hemen hemen hiç bozulmamış gibiydi ama tüm pencereler boş göz çukurlarını andırıyorlardı. Çürüyen asmalar yapışkan gözyaşları gibiydi. İçeride yıkık sanat eseri doğanın eserine karışıyordu. Mutfaktan göz alabildiğine uzakta cennetten kovulan melekler gibi aşağıya düşmüş olan üst katların tabanıyla çatının arasından açık gökyüzü görülüyordu. Yosunla yeşillenmemiş her şey hala onlarca yıl öncesinin isiyle karaydı. Döküntüleri karıştırırken ara ara yazı salonuyla kitaplıktan uçuşmuş ve toprağa gömülü hazineler gibi ayakta kalmış parşömen parçaları buluyordum. Bir kitabın yırtılmış parçalarını birleştirecekmişim gibi onları toplamaya başladım. Sonra kulelerden birinin içinde düşecekmiş gibi ama hala bozulmamış yazı salonuna çıkan bir sarmal merdiven gördüm. Orada döküntülerin oluşturduğu bir eğime tırmanınca kitaplığın düzeyine ulaşılabiliyordu. Ama kitaplık dış duvarların bitişiğinde her noktada aşağıya, boşluğa bakan bir tür dehlizden başka bir şey değildi. Bir duvar boyunca bir mucizeyle hala dimdik ayakta kalmış bir kitap dolabı buldum. Ateşe, suyun çürütmesine ve böceklerin kemirmesine nasıl dayanmış bilmiyorum. İçinde hala birkaç sayfa vardı. Aşağıdaki yıkıntılar arasına dolaşırken başka kalıntılar da buldum. Bereketsiz bir hasattı benimki. Ama bütün günü ürünü toplamakla geçirdim. Kitaplığın birbirinden kopmuş, dağılmış organları bana bir mesaj ulaştırabilirmiş gibi. Bazı parşömen parçaları solmuştu. Bazılarının üstünde bir imgenin gölgesi, ara ara da birkaç sözcüğün hayaleti belli belirsiz görülebiliyordu. Bazen bütün bir tümcenin okunabildiği sayfalar buluyordum. Çoğu kez de bir zamanlar madenden kabaralar olan şeylerin koruduğu bozulmamış ciltlere rastlıyordum. Dışarıdan bakınca bozulmamış ama içeriden tüketilmiş kitap ortakları. Gene de bazen bir yarım sayfa kurtulmuş oluyor, bir bölüm başı seçilebiliyordu. Bulabildiğim tüm andaşları topladım. İki yol torbasını onlarla doldurdum. Bu zavallı hazineyi kurtarabilmek için bana gerekli olan şeyleri bırakarak. Dönüş yolculuğum sırasında ve daha sonra Melk'te bu kalıntıları çözebilmek için saatler harcadım. Çoğu kez bir sözcükten ya da bir resimden yapıtın ne olduğunu çıkarabiliyordum. Zamanla o kitapların başka nüshalarını bulunca onları sevgiyle okuyordum. Sanki yazgı bu kalıtı bana bırakmış, sanki onun tahrip edilmiş nüshasını tanımış olmak, gökten gelen açık bir işaretmiş ve bana al ve oku diyormuş gibi. Parçaları sabırla bir araya getirdikten sonra bir tür küçük kitaplık, o daha büyük yitik kitaplığın bir simgesi oluştu karşımda. Parçalardan, alıntılardan, bitmemiş tümcelerden, budanmış kitaplardan oluşmuş bir kitaplık. Bu kataloğu okudukça onun bir rastlantı sonucu olduğuna, hiçbir mesaj iletmediğine gittikçe daha çok inandım. Ama bu eksik sayfalar, o zamandan beri önümde kalan yaşamın tüm boyunca eşlik etti bana. Sık sık bir fal kitabı gibi danıştım onlara. Bu sayfalara yazdığım, şimdi siz bilinmeyen okurlarımın okuyacağınız şeylerin, çeşitli yazarların yapıtlarından alınmış parçalardan oluşmuş bir derlemeden, bir resimli ilahiden, yalnızca o parşömen parçalarının bana esinlediği şeyleri yineleyen, kocaman bir akrostişten başka bir şey olmadığı izlenimine kapılır gibi oluyorum. Şu ana kadar benim mi onlardan söz ettiğimi, yoksa onların benim ağzımdan mı konuştuklarını da bilmiyorum. Ama bu iki olasılığın hangisi doğru olursa olsun, bunlardan doğan öyküyü kendi kendime ne denli çok yinelersem, bu öyküde olayların doğal akışını ve onları birbirine bağlayan zamanları aşan bir taslak olup olmadığını o denli az anlayabiliyorum. Ölümün eşiğindeki bu yaşlı rahip için yazdığı mektubun gizli bir anlamı ya da birçok anlamı olup olmadığını ya da hiçbir anlamı olmadığını bilmemek çok zor bir şey. Ama benim bu görme yetersizliğim, belki de yaklaşan büyük karanlığın, yaşlanmakta olan dünya üstündeki gölgesinin sonucudur. Babil'in görkemi nerede şimdi? Bir zamanların karları nerede? Yeryüzü ölüm dansı yapıyor şimdi. Bazen Tuna, karanlık bir yere doğru giden insanlarla yüklü gemilerle dolup taşıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi bana kalan tek şey susmak. Yalnızlık içinde oturup susmak ve Tanrı ile konuşmak. Ne sağlıklı, ne sevinç verici, ne hoş. Çok geçmeden başlangıcıma kavuşacağım. Tanrı'nın bağlı bulunduğum tarikatın rahiplerinin bana sözünü ettikleri yücelik tanrısı ya da o günlerde minoritlerin inandıkları gibi sevinç tanrısı. Belki de hatta acıma tanrısı olduğuna inanmıyorum artık. Tanrı kocaman bir hiçtir. Ne şimdi ilgilendirir onu ne burası. Çok geçmeden gerçekten dindar yüreklerin mutluluk içinde yüzecekleri bu dümdüz ve uçsuz bucaksız çöle gireceğim. Tanrısal karanlığın dilsiz bir suskunluğun ve anlatılmaz bir birliğin içine dalacağım. Bu dalışta tüm eşitlikler ve eşitsizlikler yitecek. Bu uçurumda ruhum kendini yitirecek. Ne eşit olanı bilecek, ne de eşit olmayanı. Ne de başka bir şey. Tüm farklılıklar unutulacak. Yalın temelin içinde olacağım. Hiçbir değişkenliğin görülmediği suskun çölde. Hiç kimsenin kendini tam yerinde hissetmeyeceği gizlilik içinde. Ne işin ne de düşün bulunduğu, suskun, içinde kimsenin oturmadığı suskun tanrısallığın içine dalacağım. Yazı salonu soğuk, baş parmağım sızlıyor. Bu el yazmasını kime bıraktığımı bilmiyorum. Artık neye ilişkin olduğunu da bilmiyorum. Adıyla var bir zamanlar gül olan salt atlar kalır elimizde. Gülün adı üstüne Umberto Eco'nun açıklaması. Umberto Eco, Alfabeta dergisinin Haziran 1983 tarihli 49. sayısında Gül'ün adının yazılı sürecini anlatan, romana çeşitli yönlerden açıklık getiren Sonrası adlı bu şiiri yayımlamıştır. Eco'nun bu ilginç yazısını sunuyoruz. Sonrası. Sen ki ey gül, çayırda kızarıp kurumlanıyorsun. Kıpkırmızı bürünmüş allara, kır, şen ve hoş ama mutsuz olacaksın. Nice güzel olsan da. Yazan Joana Inés de la Cruz, 16. yüzyılda yaşamış mistik İspanyol şairi. Kitabın adı ve anlamı. Gül'ün adını yazdığımdan beri okuyuculardan sondaki altılı dizenin ne anlama geldiğini ve kitabın adının niçin bu dizeden kaynaklandığını soran birçok mektup alıyorum. Bunun 12. yüzyılda yaşamış olan bir Benedikten olan Bernardo Morley Kens'in, sonradan Villon'un, geçen yıl yağan karlar nerede şimdi?'den kaynaklandığı, neredeler teması üstüne çeşitleme olan, dünyanın küçümsenmesi üstüne bir dizi olduğu yanıtını veriyorum. Ancak Bernardo ele alınan konuya, bir zamanlar büyük olan şeyler, ünlü kentler, güzel prensesler, her şey hiçe dönüşür. Yitip giden bütün nesnelerden elimizde yalnızca adların kaldığı düşüncesini ekliyor. Abelardus'un hiç gül yok örneğini, dilin gerek yitik nesnelerden, gerekse var olmayan nesnelerden nasıl söz edebileceğini göstermek için kullandığını anımsıyorum. Bundan sonra sonuç çıkarmayı okuyucuya bırakıyorum. Bir yazar kendi yapıtı üstüne yorum yapmamalıdır. Yoksa bir roman yazmamış olur. Çünkü roman, yorumlar üreten bir makinedir. Ama bu erdemli amacın gerçekleştirilmesinde başlıca engellerden biri bir romanın bir adı olması gerektiği olgusudur. Ne yazık ki bir yapıtın adı aslında yorumsal bir anahtardır. Kırmızı ve siyahın ya da savaş ve barışın yarattığı anıştırmalardan kaçınılamaz. Okuyucunun en çok saygı duyduğu atlar, David Copperfield ya da Robinson Crusoe gibi kahramanın adına indirgenenlerdir. Ama kahramanın adına anıştırılması, yazarın yersiz olarak araya girmesine yol açabilir. Goryeo Baba, okuyucunun dikkatini yaşlı baba üstünde odaklaştırır. Oysa roman, Rastignac'ın ya da Vautrin yahut Colin'in destanıdır. Belki de Duma gibi dürüstçe dürüst olmamak gerekir. Çünkü üç silahşörlerin gerçekte dördüncü şövalyenin öyküsü olduğu açıktır. Ama bunlar seyrek görülen lükslerdir. Hem belki de yazar bunlara yalnızca yanlışlıkla izin verebilir. Romanımın başka bir başlığı vardı, Suç Manastırı. Bunu bir yana bıraktım. Çünkü okuyucunun dikkatini yalnızca polisiye konuya çekiyordu ve baştan başa eylemden oluşan öyküler peşindeki bahtsız alıcıları onları kandıracak bir kitabın üstüne atılmaya sürükleyebilirdi. Ben kitaba Meltli Atsu adını koymayı düşünüyordum. Çok yansız bir ad. Çünkü Atsu hep anlatıcının sesiydi. Ama bizde yayıncılar özel adları sevmezler. Fermo ve Lucia bile başka bir biçimde çevrildi. Geri kalanlar arasında az örnek var. Lemonio Boreo, Rube ya da Metello gibi. Başka yazınlarda bol bol rastlanan Cousin Betty, Barry Lyndon, Armands ve Tom Jones gibi tümen tümen adlarla karşılaştığında çok az. Gül'ün adı fikri hemen hemen rastgele geldi aklıma. Hoşuma da gitti. Çünkü Gül öylesine anlam yüklü, simgesel bir nesnedir ki neredeyse artık hiçbir anlamı yoktur. Gizemli Gül ve Bir Gül güllerin yaşantılarını yaşamıştır. İki gülün savaşı bir gül bir güldür. Bir gül bir güldür. Bir gül bir güldür. Gül haşlar, olağanüstü güllerin güzellikleri, mis gibi kokan taze gül. Dipnot. İki gülün savaşı. 1455-85 yılları arasında 30 yıl boyunca İngiltere'yi kasıp kavuran iç savaş. Lancasterlı 6. Harry'nin elinden tacı almak isteyen York dükünün silahlarında bir beyaz gül, 6. Harry'ninkinde ise bir kırmızı gül vardı. Bu yüzden bu savaşa Güller Savaşı adı verildi. İtalyanca'da İki Gül Savaşı. Dipnot 2. Gül Haç. 1422'de Almanya'da ortaya çıkan mistik şeyler ve transandantal deneylerle uğraşan bir tarikat. Rosenkreuz Tarikatı. Okuyucu haklı olarak allak bullak oluyor, bir yorum yapamıyordu. Dizenin olası adcı okunuşlarını sonunda kavrasa bile kitabın sonuna varmış, kim bilir hangi başka seçimleri çoktan yapmış oluyordu. Bir kitabın adı fikirleri karıştırmalı, onları bir araya toplayıp düzene sokmamalıdır. Hiçbir şey bir roman yazarını kendisinin düşünmediği, okurların ona önerdiği okunuşlar keşfetmekten daha çok sevindiremez. Kuramsal yapıtlar yazdığımda eleştirmenlere karşı takındığım tavır yargılayıcı bir tavırdı. Demek istediğimi anladılar mı, anlamadılar mı? Romanda durum bambaşka. Yazar kendisine amacından sapmış görünen bir okunuşu keşfedemez demiyorum. Ama ne olursa olsun susmalı. Buna karşı çıkmayı, metni ellerine alıp başkaları düşünmeli. Öte yandan romanın okunuşlarının büyük çoğunluğu önceden düşünülmemiş anlamlar keşfedilmesini sağlar. Ama önceden düşünmemiş olduğum demek ne anlama geliyor? Dikkatli bir Fransız okuyucu, Merel Kel Gruber, yoksul anlamında, basit olanı ilaç olarak kullanılan otlar anlamındaki basitle birleştiren ince sözcük oyunları bulmuş. Sonra da benim sapkınlığın zararlı otundan söz ettiğimi görmüş. Bunu basit teriminin o çağ yazınında her iki durumda da görüldüğü biçiminde yanıtlayabilirim. Zararlı ot deyimi de öyle. Öte yandan şifalı otlar uzmanı, basit olanların dostu diye tanımlandığında ortaya çıkan çifte izotopya konusunda Grimson örneğini iyi biliyorum. Sözcük oyunları yapmayı biliyor muydum, bilmiyor muydum? Bunu şimdi söylemenin hiçbir önemi yok. Metin ortada ve doğru anlamları üretiyor. Romanla ilgili eleştirileri okurken ilk eleştirmenler Ginevra Bombiani ve Lars Gustafsson oldu. Sorgulamanın sonunda İtalyanca baskının 388. sayfası William'ın bir repliğini alıntılayan bir eleştirmene rastlayınca hızla ürperiyordum. Arınmışlıkta sizi korkutan nedir diye sorar Atso. William da yanıtlar. Acele. Bu iki satırı çok seviyordum, hala da seviyorum. Ama sonra bir okuyucu bunun hemen ardından gelen sayfada Bernardo Cui'nin kilerciyi işkenceyle tehdit ederken şöyle söylediğine dikkatimi çekiyor. Sözde havarilere inandıkları gibi adalet aceleye gelmez. Tanrı'nın adaletinin emrinde ise yüzyıllar var. Okuyucu haklı olarak William'ın korktuğu acele ile Bernardo'nun yücelttiği aceleye yer vermeme arasında ne gibi bir bağ kurmak istediğimi soruyordu bana. O zaman kaygı verici bir şey olduğunun ayrımına vardım. Atso ile William arasındaki replik el yazmasında yoktu. Bu kısa diyaloğu ben kendim eklemiştim. Sözü yeniden Bernardo'ya vermeden önce uyum sağlamak için araya bir sapma koyma gereksinimi duyuyordum. Doğal olarak William'ı aceleden nefret ettirirken, üstelik çok inandırıcı bir biçimde, bu yüzden replik sonra çok hoşuma gitti. Az sonra Bernardo'nun aceleden söz ettiğini tümüyle unutmuştum. Bernardo'nun repliğini William'ınkini okumadan yeniden okursanız bunun bir söyleyiş biçiminden başka bir şey olmadığını görürsünüz. Bir yargıçtan işitmeyi beklediğimiz bir söz, adalet herkes için eşittir gibi bir cümle. Yazık, William'ın sözünü ettiği acelenin karşısında konduğunda Bernardo'nun sözünü ettiği acele yerinde olarak anlamsal bir etki yaratıyor ve okuyucu onların aynı şeyi mi söylemekte olduklarını yoksa William'ın dile getirdiği aceleden nefret etmenin Bernardo'nun dile getirdiği aceleden nefret etmekten farklı bir şey mi olduğunu soruyor kendi kendine. Metin ortada ve doğru sonuçları yaratıyor. Ben istesem de istemesem de bir soru ile iki anlama gelebilen bir kışkırtma ile karşı karşıya bulunuyor. Şimdi kendim de bu karşıtlığı yorumlamakta güçlük çekiyorum. Ama burada bir anlamın, belki de birçok anlamın bulunduğunu anlıyorum. Yazar yazdıktan sonra ölmelidir. Metnin gidişini bozmamak için. 62. ayrımın sonu, sayfa 703, devamı 63. ayrımda.